Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Amerika'da, dün değil aslında bu saatlerde, bugün içinde Amerikan halkı açısından bakarsanız bugün içinde yaşananları, Kongre binasının Trump yanlıları tarafından ve Trump'ın talimatıyla işgalinin ardından hepimizin kafasında oluşması gereken şeyleri, sıradan insanın, sıradan yurttaşın demokrasi için önemini, demokrasinin kendini savunmak için geliştireceği tedbirleri, refleksleri hepsini konuştuk. Ve onlar şu anda Ünsal'ın Komtr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Bakalım gazeteler neleri yazmış, neleri yazmamış ama sizden ricam Periskop izleyicileri yayını paylaşmanız hemen 3 noktanın yanındaki o yayını paylaş tuşunu kullanarak oradan diğer dostları da çağırmanız. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Bütün dostları çağıracağım ve hep beraber diyeceğim ki gelin konuşalım. Gazetelerin içinde ne var? Valla önce şunu söyleyeyim. Gazetelerin içinde ne var sorusunun şöyle bir yanıtı var. 1- Hiçbir şey yok. 2- Aslında dikkatli okursanız bir şeyler bulmak mümkün. Neden bir şeyler bulmak mümkün? Çünkü şöyle bir durum yaşanıyor ortada. Aslında ne olup bittiğini herkes görüyor. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar konusunda nasıl söylemek lazım? İktidar temsilcilerinin de, iktidarın temsilcilerinin de, iktidara inananların da, şakşakçılarının da inandığı, gördüğü, bildiği şeyler var. Onlar da farkındalar. Yani benzer bir durum başka bir zamanda, başka bir düzlemde yaşanacak olsa söyleyecek çok şeyleri var. Kuşkusuz. O yüzden onlar da böyle bir şeyin neye yol açabileceğinin farkındalar. Ama yazabilecekleri elbette sınırlı. Çünkü bir yerden sonrası artık Zülfiyar'a dokunacak. Zülfiyar'ı de salla, hayatlarına dokunacak hepsinin. Orada İnsanlar mesela tedirginlik yaratanın, konuşulanın, bugüne kadar diğer üniversitelerde de uygulanan sistemin Boğaziçi'ne de çökülmesiyle sonuçlanması falan olmadığını, Boğaziçi Üniversitesi'ne zaten bu atamanın resmen bir kayyum şeklinde yapıldığını, daha önemlisi oraya atanan herifin, bak bir daha söylüyorum, herifin orada Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapabilecek çapa sahip olmaması olduğunu bal gibi biliyorlar. Ağızlarını açmıyorlar. O yüzden mesela dün geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi içinde çok önemli görevlerde bulunmuş. Hakikaten çok önemli görevlerde bulunmuş isimler. Mesela çıkıp takır takır bambaşka şeyler anlatmaya başladılar. Gerçekten. Yani hakaret ederek, bağırarak, söverek falan. Niye? Çünkü yaşanan ne kadar ağır, ne kadar saçma bir şey olduğunu onlar da biliyor. Hepsi farkındalar. Hepsi farkındalar da olmuyor. İşte sıradan yurttaşın, gazetecilerin tamamının, hepimizin burada sesimizi çıkartmamızın ne kadar önemli olduğunu tam da bu noktada anlamamız gerekiyor zaten. Gerçekten. Biz bunu bilirsek eğer nereye gidebileceğimizi de göreceğiz çünkü. Niye? Bakın bugün normalde hep söylenirim biliyorsunuz, eleştiririm. Eleştirmem de öyle yani bir şey olmadığı için değil, kalkayım da sabahın köründe kendisini eleştireyim. İşte tam da bu adamı eleştirmek zorundayım falan değil telaşım. Gerekçesini de anlattım size defalarca. Bugün Sözcü Gazetesi'nde göreceğiz şimdi. Yılmaz Özdil'den bir sürü manşet yapmışlar. Tam konuşulması, söylenmesi gereken şeyi söylemiş Yılmaz Özdil. Tam kullanılması gereken üslupla söylemiş üstelik. Oraya geldiğinde anlatacağım size. Ama gazetelere şöyle topluca, hızlıca bir bakalım hemen. Her zamanki düzlem içinde. Mesela bugün iktidara çok yakın olduğu için söylüyorum. Abdülkadir Selvi'nin yazdıkları. Ya şunu da söylemek lazım hakikaten, yani perde arkası haber yazmak kolay bir iş değildir. Siz şunu yapabilirsiniz, şakşakçılarınız hazırdır. Yani dün konuştuğumuz grup vardır ya mesela, Türkiye layıktır, layık kalacak sıkıştığında. Mesela bu kitleye siz onların gururunu okşayacak bir şey verin. Perde arkası haber, gerçek, yalan, ne olduğunun önemi yok. Onlar okuyorlar ve yayıyorlar onu. Bunun tam karşı versiyonu da var Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. İşte adama diyorsun ki 6 şerit yol yapılmış, aya alkışlıyor. Hiçbir farkı yok. Böyle perde arkası haberler işte. Erdoğan'la Bahçeli'ne konuştular. Baktım kaynaklarıma sordum falan. Üfürmüşsün ya. 40 senelik gazeteci olman bir şey değişmez, değiştirmez. Üfürmüşsün. Devlet Bahçeli'ye Erdoğan'ın yaptığı ziyarette ne konuşuldu? Mesela bugün çok açık bir şekliyle Abdülkadir Selvi yazmış içinde. Orada pişirilen şey net bir düzlemde üstelik. Pişirilen şey seçim yasaklarına ilişkin, seçim yasalarına ilişkin düzenleme. Birincisi, Ankara'da bunu artık Sağır Sultan duydu. Çok iyi kulis takip eden. Birilerinin abileri bunlar. abimiz gazetecilikte gönder ya çok iyi adamlar falan filan. Değil, eskiden de takoz gazeteciydi, hala takoz gazeteci, değişmeyecek bir şey. Ama bu arkadaşların yazdığı gibi işte onların konuşmalarının arasında hukuk reformunu nasıl yap- ya hukuk reformunu nasıl yapacağını Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye mi soracak? İki sene içinde Devlet Bahçeli istediği kıvama getirmiş, istediğini söyletiyor. Hukuk reformu değil, orada onun milliyetçilerin desteğine ihtiyacı var. Nerede? Seçim yasasında, baraj konusunda, arızanın çıkabileceği yer orası. Öbüründe hukuk reformunda sev beni seveyim seni mantığı var. Alaaddin Çakıcı'yı çıkarmadılar mı? Çıkarttılar. Bunun bir bedeli olacak Devlet Bahçeli için. O da onun karşılığında bir şey verecek. Oraya sesini çıkartmayacak. Ama önemli olan seçim yasasında nasıl uzlaşacaklar. Selvi'nin söylediği önemli bence yazının o bölümü. Diyor ki küçük partilerin ittifak yapması durumunda, büyük partilere eklemlenmesi durumunda onlar için uygulanacak seçim barajının yükseltilmesi gündemde. %12'ye çıkartılabilir. Ama onun dışında %5, %7 konuşuluyor. %10 da kalmayacağı kesin gibi. Bakın bu önemli. Bunun dışında ittifaksız tek başına seçime girecek partilere, küçük partilere bir ayrıcalık tanınabileceği yönünde bir ifade var. Hani bir dönem bu Türkiye senatörlüğü falan 80'den sonra olan hikaye, onunla birlikte işte AKP'nin daha önce gündeme getirdiği sistemler, bütün bunların konuşulabildiği bir ortam olduğunu söylüyor. Bakalım, yani çok yakında kokusu çıkacak çünkü bu iş çok uzamayacaktır, emin olun. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti gerilim ittifakı. Zayıfladıkça baskı ve şiddeti artıran iktidar ve ortağı demokratik itirazını kullanan öğrenciler için başları ezilmeli diyor. Darbe tartışmalarını ısrarla büyütmek istiyor. Devlet Bahçeli'nin sözü bence ciddiye alınacak bir söz değil. Ben kendisinin hiçbir sözünü ciddiye almıyorum artık gerçekten. Yani 2 yıl önce çıkıp Erdoğan'la ilgili söyledikleri ortadayken bugün Devlet Bahçeli'nin konuşmasını ciddiye alacak kadar çok şükür aklımı peynir ekmek değmedim. Direkt geçebiliriz. Ama burada şu mantığın altının çizilmesi gerekiyor. Neden gerçekten öğrencilerle ilgili bu kadar sert, bu kadar ağır ifadeler kullanılıyor? Neden? Yani başları ezilmesi gereken bir gezi kalkışması. O zaman mantık şu değil mi? Yapma. Yapma. Neden Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir herif sokuşturmaya çalışıyorsun? Neden? Üstelik kendi de bir akademisyen olan Devlet Bey'in önce bunu söylemesi gerekmiyor mu? Üniversitelere niye müdahale ediyorsun kardeşim? Sana ne? Sana ne? Ne oldu ki? Bir şey olmamış ki Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani ondan sonra bunu bir yerinden tutmaya çalışıyorlar. Bir yerinden eklemleyelim, bir yerinden yürütelim. Yani yürümez ki hikaye. Vallahi bu hikaye yürümez güzel kardeşim. Böyle bir şey olmaz, olamaz, olabilemez. Emin ol. Buradan bir şey çıkmaz yani. Sana da bir şey gelmez, başkasına da bir şey gelmez. Buradan bir şey bicacık olmaz. Neden? Nedenini söyleyeyim sana. Çünkü buradan bir şey çıkabilmesi için insanları ikna etmen gerekiyor. Oysa burada bir ikna yolun yok ki. Çocukların hiçbir şey yapmadıkları ortada. Durduk yerde dayak yedikleri ortada. Evlerinin basıldığı, camının çerçevesinin, duvarının kırıldığı, delinerek içeri girildiği ortada. İnsanlar şunu anlamıyor mu? Sen şimdi yazıyorsun. MLKP'ci bunlar. İşte DHKP'li bilmem ne. Saçma sapan 1000 tane kokteyl örgütü olarak oluşturup getiriyorsun. İnsanlar görmüyor mu bunları? Baktığı zaman gördüğü şey ortada işte. Derdini anlatmaya çalışan bir çocuk. Üniversite öğrencisi ya. Herkes görüyor, herkes. İstediğin kadar kıvır, istediğin yere götür bunu. Ondan sonra saçma sapan gerekçelere sarılıyorsun. Bak, sosyal medyadan örgütlüyorsun çakalları. Hani var ya Trump Raising çakalları. Aynı kadroyu örgütlüyorsun sosyal medyadan ve diyorsun ki adamlara, saldır bunlara. Neyle saldıralım? Mesela diyorlar ki ya onlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değilmiş. Ya sen nasıl bir psikopatsın, nasıl bir yalancısın? Bak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi diyen insanlara, özellikle onlara seslenerek söylüyorum. Ya güzel kardeşim, geçmişte, hem de çok uzak geçmişte değil ha. Çok uzak geçmişte falan değil, anlattığım öyle bir şey değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının başlama döneminde. Üniversitelerde her cuma günü konulan başörtüsü eylemlerinde. Bir araya gelen öğrenciler aynı üniversitede yan yana oturanlar mıydı? Çağırıyordun onları sokağa. Ne oldu, ne değişti hayatında? Bireysel özgürlük. Heh, çok güzel. Bu çocuklar da bireysel özgürlük istiyor. Üniversiteye dokunma diyor mesela. Bu bireysel özgürlük değil mi? İşine geldiği zaman kullanmak da bir siyasal İslamcının üzerine yoktur. Hiçbir zaman yoktur. Hiçbir zaman da olamaz zaten. Olabilemez. Ama daha acısı şu. Yani insanlara baktığınız zaman onların bundan çıkarttığı mana, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. AKP'ye gönül vermiş, reize gönül vermiş insanların arkada hizalanması normal. Ama siz şunu fark etmiyor musunuz ve gururunuza gücü dokunmuyor mu, gücünüze gitmiyor mu ya? Kendini sıkıştığı zaman sosyal demokrat olarak tanımlayan, Türkiye laiktir, laika, laik bile kalacak diye bağıran insanlar, şu yaşananlara ama onlar da yani terör bağlantısı, böyle saçma sapan konuşmaya başladılar. Fark etmiyor musunuz? İşte demokrasinin kendini koruması, demokrasinin refleks sağlaması tam bu noktada önemli. Bunun için söylüyorum işte Yılmaz Özdil'in bugünkü bakışı çok önemli diye. Tam onun söylemiyle konuşmak lazım. Ben öyle yapıyorum. Yeni yapmıyorum. Direniş büyüyor. İstanbul Valiliği'nin salgın gerekçesiyle Beşiktaş ve Sarıyer'de gösterileri yasaklamasının ardından Boğaziçi ve diğer üniversitelerden binlerce öğrenci Kadıköy'de buluştu. Öğrenciler üniversitede partili kayyum değil demokrasi ve özgürlük istiyoruz, arkadaşlarımız bırakılsın çağrısı yaptı. ODTÜ'de de destek eylemi vardı. Bakalım bakalım bakalım. Torpille onlar da şaştı. Hatipoğlu'nun üniversitesi kişiye özel ilan verdi, sonuç onları da tatmin etmedi. Kim Hatipoğlu? Ağlayan, gönlümüzü yelleyen, böyle kızgın kumlardan serin sulara atacak gibi yapıp suratımıza çat diye vuran, her yıl aynı şeyi söyleyerek milyonlarca lira kazanan, acayip bir insan Nihat Hatipoğlu. Televizyonlarda verdiği vaazlarla tanınan Nihat Hatipoğlu'nun rektörlüğünü yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde kişi özel ilan verilerek personel alındığı öne sürüldü. 13 kişinin başvurduğu büro personeli kadrosuna KPSS'den en düşük puan alan kişi alındı. En düşük. Ben belki öyle vermişlerdir ilanı. En düşüğü alacağız diye. Değişiklik yapıyoruz, en düşüğü alacağız. Harbi mi? Vallahi ya. Yıllarca bu en düşük puan alanlar çok zulüm çekti. Bir kere de onların yüzü gülsün ya. Alacağız biz. Üniversitenin genel sekreter yardımcısı Kara, rektör hocamız Nihat Hatipoğlu bu konularda çok hassas bir insan, özellikle şeffaf olun uyarısı yapıyor. Ay ay ay, şeffaf. Aranan şartlar daha vasıflı ve kaliteli eleman almak için, biz de çok şaşkınız, bizi de tatmin etmedi. Kimi tatmin edecek o zaman, beni mi? İşinize gelmedi mi, nasıl fırfır yapıyorsunuz? Bali, çekilmeyi bilmek gerekir. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankadaki genel müdürlük görevinden 35 yılı doldurduğu için ayrılacağını açıkladı. Genel kurulun onay vermesi halinde yönetim kurulu üyeliği yapacağını belirten Bali, siyaset düşünmediğini de vurguladı. Doğrusu da o olur Adnan Bey. Hani yoksa şaibenin bini bir para uçar valla. Ben size söyleyeyim. Sabah gazetesine bakalım. Rüzgarımı devlet kurtardı. SMA hastası 17 yıllık rüzgarım, 17 aylık özür dilerim, rüzgarın babası Gürkan Erdoğan tedavi sürecini anlattı. Oğlum Cumhurbaşkanı'nın müjdesiyle ilacı erken kavuştuğu için hayata tutundu. Ve Rüzgar kampanyayla toplanan parayla Amerika'da milyon dolarlık ilacı kullandı. Baba Erdoğan, bazı iyileşmeler oldu ama mucize bir ilaç değil, bilimsel sonuçları sorduğumda ilaç firmasının yaşayıp göreceksiniz yanıtı vermesi beni çok şaşırttı. Bir şey söyleyeceğim. Amerika'da o milyon dolarlık ilacı kullanmış. Ha, o kullandı ama yani o değil ya. Yani. Onun küçük etkisi var. Nereden biliyoruz? Ya SMA hastası bebeklerin ailelerini bölmeyin bari. Her türlü kutuplaşmayı yaptınız, yaptırdınız, insanların üstüne çıktınız ama artık bundan utanın ya. Bir parça utanmanız varsa ne olur buraya kullanın. Bu bebeklerin ailesini bölmeyin bari. Yapmayın. Yapmayın, gözünüzü seveyim, yapmayın bu kadarını. Artık insanlıkta bu kadar iğrençleşmeyin. Batağa düşmeyin. Ya Şükriye Tutkun'a hala konser monser yaptırmadılar mı bir şey ya? Kadın hala konuşuyor. Şarkıcı Şükriye Tutkun, keşke onun gibi babam olsaydı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin babası. Başkan! Başkan babamız. Ne yaptılar mı? Konser mi verdirmediler? Ha, şeyler bitti ama. Ya yaparlar, bir şey bulsunlar. ABD'yi sarsan kongre baskını, Trump'ın çağrısı üzerine binlerce kişi kongreyi kuşattı. Polis ve göstericiler çatıştı. Senatörler tahliye edildi. Çok acayip ya. Vallahi çok acayip. Sözcü. Bana PKK'lı diyecek adam değil İçişleri Bakanı. Ferişte olsun, daha anasının karnından doğmadı. Yılmaz Özdil tam konuşulması gerektiği gibi konuşmuş. Tam. kelimesi kelimesine, noktasına virgülüne dokunmadan ben de alkışlıyorum bunu. Yılmaz Özdil'den kendisine PKK yardakçısı diyen Soylu'ya yanıt. Bakın burada yıllardır şunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Hatta yayına başlarken de yayının ilk izleyicileri, şu anda çok takıldığı için yayın, birçoğunuz göremiyorsunuz muhtemelen, cevap da veremeyeceksiniz ama. Ya şunu bilin, ilk gün daha yayına başlarken dedim ki size benim bir sözüm var. Birden fazla aslında. Bir tanesi, bu yayınlar hep parasız olacak. İki, ben derimin kalınlaşmasına izin vermeyeceğim. Yani şu olmayacak burada hiçbir zaman. Biri bu yayınla ilgili hakaretamiz bir ifade kullandığı zaman neyi hak ediyorsa onu görecek bir kere. Hiç beis yok bu konuda. Neyi hak ediyorsa onu görecek. Aynen yaşayacak. İki, daha da ötesi, bu yayında bizlerin, hepimizin verdiği emeğin hiç kimse tarafından küçümsenmesine izin vermeyeceğim. Hatırlıyor musunuz? Bunun için de dedim ki, İnsanlarla nasıl konuşulması gerekiyorsa öyle konuşacağız. Karnımızdan konuşmayacağız. Kimsenin karnından konuşmasına da kusura bakmayın ama müsaade etmeyeceğim. Biz ne olduysa, ne bittiyse, nasıl yaşandıysa öyle göreceğiz. Bunun için de kime ne söylenmesi gerekiyorsa tam onu yapacağız. Hatırlıyor musunuz? Ve bunun için de dedim ki size, arkadaşlar bizim yapacağımız hikaye şu. Hep beraber yapacağımız hikaye. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yaşıyoruz? O zaman oturup konuşacağız. Söylenmesi gereken cümleleri kullanarak konuşacağız üstelik. Yani birinin yaptığı bir onursuzluk mu var? O zaman bu onursuzluk olarak adlandırılacak burada. Hiç lamıcımı olmayacak, sağa sola çekilmeyecek, kıvırması olmayacak. Ne yaşandıysa hard diye onu konuşacağız. Hatırlıyor musunuz? Yılmaz Özdil'in yaptığı yüzden önemli. Burada faşiste faşist diyebilmek ne kadar önemliyse, sizin için gözünüzün içine bakarak yardakçı diyen, terörist diyen herkese sensin demek zorundasınız. Öğrenmek zorundasınız. Hayata sahip çıkmak ya. Hepimiz öğreneceğiz kardeşim. Başka yöntemimiz yok. Hepimiz öğreneceğiz bunu. Sen bana nasıl dersin bunu diyebilmeliyiz. O yüzden Yılmaz Özdil'in tavrını hakikaten ayakta alkışlıyorum şu anda. Tam söylenmesi gereken söz bu. Öyle lafını sana iade ediyorum falan değil. Daha anasından doğmadı bana onu söyleyebilecek adam diyebilmek. Yapmamız gereken bu. Hani konuşuyoruz ya, sıradan yurttaşın demokrasiye katkısı nasıl olur? Bunu konuşuyoruz ya. İşte bak, gerizekalı da olun. Neyse. Sıradan yurttaşın demokrasiye katkısı böyle olabilir işte. Kendi inancına, inandığı şeylere söz söyletmemekle başlayabilir mesela. Öbür türlüsü çok sakat çünkü. Herkes kafasına göre bağıracak, anlatacak, car car car car konuşacak. Sen susup sessiz kalacaksın. Öyle mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok güzel kardeşim. Eğer o sessizlik devam ederse, ya senin her türlü hakkın yeniyor. Düşünsene, her şekilde hakkını yiyor senin. Her şekilde ama. Aklına ne geliyorsa. Her şekilde. Sana bağırıyor, kayıyor, küfrediyor, hakaret ediyor, tehdit ediyor seni. Senin sesin çıkmıyor. Hayır, böyle olmaz. Böyle olmaz. Sana ne deniyorsa karşılığını vereceksin. Başka çaren yok. Valla yani hakikaten tebrik ediyorum. Gerçi çok yürekten tebrik ediyorum hem de Yılmaz Özdil'i, o yüzden. Tam söylenmesi gereken şeyi söylemiş bugün. Bir daha okuyayım size. Sözcü Gazetesi'nin sürmanşeti. Bana PKK'lı diyecek adam Dil İçişleri Bakanı ferişte olsun, daha anasının karnından doğmadı. Demokrasi dediğin şey bedel ödeyerek kazanılmış bir şey. Bizde tepeden indiği için insanlar gerçekten kendilerini ekmek gibi nimetten zannediyor. Bir bokum zannediyor gerçekten. Demokrasi için mücadele etmesi gerekmediği için. Nasıl savunması gerektiğini, savunmasının ne kadar önemli olduğunu da düşünmüyor. İşte bak, bu kadar önemli. Bu kadar önemli. İçişleri Bakanı sana çıkıp yardakçı, PKK yardakçısı diyorsa, senin çıkıp diyeceğin şey şu: sen kimsin ya? Sen kimsin? Bana bunu söyleyemezsin. Bu saygısızlık mı? Hayır değil. Hiç alakası yok. Kendini savunmak bu. Hiç alakası yok. İstenen, yaratılmaya çalışılan korku bu zaten tam da. Bundan kaçınsın insanlar, bundan tırsın diyor. O sana bağıracak, istediği hakareti edecek, suratına tükürecek, sen sessiz kalacaksın. Niye? Saygı, böyle saygı olmaz. Tam tersine söyleyeceksin. Neyi hak edecekse tam söyleyeceksin yüzüne karşı. Başka çaren yok. Yoksa demokrasiyi kullanarak ondan sonra tepene tükürüyorlar adamlar. Neyse, Yılmaz Özdil konusunda çok mutsuzdunuz. Bazı Yılmaz Özdil sevenler için en azından güzel bir bölüm olmuştur. Ah canım ya. Ay canım. Kafam bu kadar mı çalışıyor senin? ABD'de kongreniz mi basıldı? Ya kongre benim değil. Babadan kalma bizim ama ben daha önce tost büfesi açmak için devretmiştim zaten onu. İçindekilerle devrettim. Bir de yani yabancı olduğu için anca elçilik mensubu falan bulup devredebiliyorsun. Yasalara izin vermiyor. Çünkü mobilyalı verdim ben onu. Bende değildi yani kongre. Ha mal sahibi hala ben görünüyor olabilirim bilmiyorum. Tapudan düşmedilerse ondandır. Nasıl bir gerizekalılıktır bu ya. Yazık ya işte bunları da böyle salıyorlar ortalığa. Bunlara para vermeleri çok acı. Vallahi en acısı bu. Bunları çalıştıranlar da bunlar kadar gerizekalı. Para veriyor bu salağa. Bunun parayla bir işi olmaz ki. Bu parayı nasıl harcayacağını da bilemez dangalak. İktidarın gündemi, vatandaşın gündemi diye iki ayrım yapmış Sözcü Gazetesi birinci sayfasında. Ekonomik kriz, işsizlik ve geçim derdini göz ardı ediyorlar. Kendilerinden farklı düşünen emekli asker, başbuğu siyasetçi, sağlar ve gazeteci Ataklı için savcılar suç duyurusu yaptılar. Vallahi ben İlker Başbuğ'un ve Can Ataklı'nın ayrılması, Fikri Sağlar'ın bu konudan tamamen bağımsız olarak bir kenara ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere İlker Başbuğ'un söylediği söz söylenecek bir söz değil kardeşim. Biz hiçbirimiz dangalak değiliz. Ne söylemeye çalıştığını anlıyoruz. Gerçekten anlıyoruz. Can Ataklı'nın lafı laf değil ya. Laf değil kardeşim. Şu söylenebilir mi ya insanlara? Şu böyle bir abukluk duydunuz mu siz hayatınızda? Artık hiç kimseye darbe yapmayacağız. Ya ne diyorsun kardeşim? Ne darbesi? Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? İnsanların demokrasiye olan inancını sallıyorsun. Sallıyorsun ve sarsıyorsun. İlker Başbuğ'un söylediği söz. Saçmalığın dibi, hiç lamıcımı yok. Şimdi mi aklınıza geldi İlker Bey? Dün de söyledim ben de. Bir daha söylüyorum ya. Ya çok seviyordunuz, demokrasiye çok bağlıydınız. Neden gözünüzün önünde darbe yapılmasına sessiz kaldınız? Neden kozmik odaya girilirken alıp yanınıza bir grup insanı direnmediniz cemaatçilere? Niye yapmadınız bunu? Ne kadar kolay değil mi? O günü anlatırken insanlara diyorsunuz ki, bakın kendi sözünüzle söylüyorum size. O günü anlatırken insanlara diyordunuz ki, eğer ben direnecek olsaydım orada iş çok farklı yerlere gidebilirdi. Bugün diyorsunuz ki 1960 darbesine 26'sında ayın Eskişehir'de, biliyorsunuz darbe olduğu gün Menderes Eskişehir'de, orada eğer erken seçim kararı alıp açıklasa 27 Mayıs olmazdı. Ya kusura bakmayın ama bu ne periz bu ne lahana turşu sözünü bile harcamam sizin için. Ciddi söylüyorum. Çok güzel bir sözdür. Harcamam sizin için. Çok aşıktınız demokrasiye, yatsaydınız o insanların önüne. Alsaydınız elinize bir tabur asker mi alacaksınız? Çıksaydınız karşılarına. Tak diye denildiğini şak diye yapmasaydınız. Geldiğimiz yer burası. Bu saatten sonra kimse hikaye anlatmasın. Ve bir daha söylüyorum. Biz salak değiliz. Hiçbirimiz, bu yayını izleyenlerin hiçbirinin aptal olduğunu da düşünmüyorum. Hiç kimse, ya söylediğiniz sözü anlamayacak dangalaklıkta kimse yok burada, kusura bakmayın. Hayır, sizi yutacak insanlar varsa, yani sözcüye mesela şunu yutturabiliyorsanız vallahi kıymetini bilin derim. Ciddi söylüyorum. Ya hala adam, yani vallahi bravo ya. Ya ben söylüyorum, bunlar da hiç düşünmeden yazıyor diye bakın bence. Sözlerinizin nereye gittiğini İpek Özbey'in röportajını okuyan herkes anlıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Herkes anlıyor. Burada o yüzden tutup böyle abuk sabuk konuşmanın hiçbir manası yok. Öğrencilerle tartıştı. Kim? Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyumu. Ben rektör demeyeceğim kardeşim. Ben rektör demeyeceğim. Kayyum. O adam kayyum. Yani ne yeterliliği var, ne ağzından çıkan lafın bir önemi var. Ya bir tuhaf bir tip ya. Tuhaf bir tip. Tam bu dönemin göstergesi bir tip ya. Tam bu dönemin göstergesi bir tip. Yapış yapış. Gevşek. Boğaziçi Üniversitesi'ne atandığı için protesto edilen Profesör Bulu dün tepkili öğrencilerle yan yana gelip diyaloğa girdi. Öğrenciler Bulu'ya kayyum rektör istemiyoruz diye bağırdı. Bulu da öğrencilere burası demokratik bir ortam, size bir şey olmayacak dedi. Hadi ya. Allah aşkına. Ya çok iyi ya. Melih Bey, çocukların sabah duvarını kırdılar. Bak kapıyı demiyorum, duvarını kırdılar içeri girmek için. Onlara da söyleseydin ya. O insanlara söyleseydin ya, yere yatırılan ve muhtar olduğunu söyleyene kadar, kendisinin ve eşinin, yerde çocuğunun gözünün önünde çiğnenen muhtara söyleseydin ya bunu, size bir şey olmayacak diye. Tam bu dönemin adamı ya. Tam bu dönemin adamı. Yapış yapış. Yapış yapış. Yüzünde iğrenç bir gülümseme. Dün Sakarya'da havai fişek davasının, patlayan havai fişeklerin ardından açılan davanın duruşması Mart'a ertelendi ya. Mart'a. Gerekçesi mahkeme salonu yeterli değil. Normalde sabah başlarken duruşma büyüktü. Sonra mı çekti salon? Bilmiyordunuz değil mi? 6 aydır o insanlar ne yaşadıklarını anlatıyorlar. Sallayan yok. Sonra anlatıyorsun işte. Gerçekten çok, yani tam kendinize göre bir kayyum bulmuşsunuz. Tebrik ediyorum. Yapış yapış. Yapış yapış böyle. Yani tuttuğun zaman bak, bir de aynı şey neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi, aynı zamanda belediye başkanı Esenler, Tevfik Göksu. Aynı şey. Aynı. O yapış yapış ifade akıyor surattan ya. Çocuklar anlatıyor. Beni niye istemiyorsunuz diyor. Anlatıyor çocuklar. Beni niye istemiyorsunuz diyor. Anlatıyoruz diyor çocuk. Beni niye istemiyoruz? Hala aynı şeyi soruyor herif. Herhalde şunu bekliyor. Yok ya, alışır bunlar. Ya isterler ya. Şimdi istemiyor ama. Ya tanısan seversin. Öyle mi? Vallahi tanıyınca da nefret edeceklerinden eminim. Gerçekten tanıyınca nefret edeceklerinden eminim. Adamın söylediği her şey yalan. Ama en büyük yalan gerçekten, yani bir insan bunu nasıl söyler ya? Aptal olduğumuzu düşünüyor. Bak, en çok bana koyan, en çok koyan bu. Ciddi söylüyorum, salak olduğumuzu düşünüyor. Çünkü şöyle bir şey anlatıyor. Ben diyor, hani şey deme derdi var ya, siyasi figür değilim. 2009'da diyor, ben aktif siyaseti bıraktım diyor. 2015'te aday aday olmuşsun. Çünkü ya sayılmaz o diyor ya. O bir olduk geçtik. Yani aktif değilim diyor. Ben dün yayında konuştuktan sonra bir daha baktım. Harbi söylüyorum. Hem Sarıyer aktif hem Beşiktaş aktif diye baktım. Yok. Bir tane maskeli var. O biraz benziyor ama yok ya, zannetmem. O değildir. Ya hocam, oysa eğer, çünkü kostüm çok uygun değil. Hani kayyum olarak da uygun değil. Yoksa ben sürekli dünden beri bakıyorum. O aktif değil. Sarıyer aktif bakıyorum. Beşiktaş aktif bakıyorum. Hiç onlar çıkmıyor yani. Bir ama bir tane maskeli var. O biraz saçları da benziyor onun. Belki, bilmiyorum ki. Adam bunu söylüyor utanmadan ya. Ben bırakıyorum. Alakası yoktu. Yani ben mi siyasiyim? Aşk olsun. Siyasetle hiç alakam yok. O maskelinin de siyasetle çok alakası yok. Oradan zaten şey yaptım. Acaba o mu diye. Ya inşallah değildir hocam. Çünkü çok feci şeyler oluyor. Çok feci şeyler. Bir gün ülkenin umudu geleceği burada. Gençler üniversitelerine sahip çıkarken aynı zamanda baskıdan bunalan Sinan Yurttaş'a da sesleniyor. Umudu kesme yurdundan. Yani anlattıkları o çocukların işte. Öğretim üyelerinin de anlattıkları o. Ama yapacağınız şey ortada. Dün pek çok insan hatırlatmaya başlamış. Yani 1977 yılı ODTÜ'deki o üst üste boykot kararları, okula Profesör Hasan Tan'ın atanması diyorum, bak çok benzer bir durumda. Özellikle orada hani ülkücü kadroların yerleştirilebilmesi için getirilmesi. Ama orada üniversitenin direnişi, öğretim üyelerinin direnişi. Son derece önemli bir örnek olarak anlatılıyor. 1977 benzer örnek. Ama tam burada söylediğim, 3 gün önce burada söylediğim hikayeyi yapıyorlar orada. Biz hiçbirimiz derslere girmiyoruz diyorlar. Hiçbirimiz. Girmiyoruz kardeşim. Akademik hizmet alamayacaksın bizden. Vermiyoruz. Çünkü böyle bir adamla beraber çalışmak istemiyoruz biz. Hakkı değil. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, evet biliyorum Serdar Bey, yönetimle tanışma toplantısını üniversite akademisyenler iptal etmişler. Yetmez. Biz derslere falan girmiyoruz kardeşim. Hiç. Hiç işimiz olmaz. Biz sana akademik hizmet vermiyoruz. Ya hayatta bir kere yükünden kurtulmayı görmek lazım. Bence görmek lazım. Ama ben suya atladığım için biliyorum da nasıl bir his olduğunu. Belki onunla söylüyorum. Doğrudur. Hatta bir kere atladıktan sonra bağımlılık yaratıyor insanda. Çok da hoş bir şey değil ama. Ama bir kere onu yaptıktan sonra zincirinden başka kaybedecek hiçbir şey olmadığını anlıyorsun gerçekten. Sakallı doğru söylüyor ya. Doğru söylüyorsun. Tam şey yapamamış yani. Teoride sallantılı bölümler var. Yoksa sakallı haklı. Valla. Bence bütün dünya filmin sonunda anlayacak sakallının haklı olduğunu. Film öyle bitecek. Sakallı mı kim? Minyeli Abdullah. Tüh Allah'ım ya. Vallahi bak buna çok yürekten inanıyorum. Filmin sonunda sakallının mutlaka ama mutlaka kazandığını göreceğiz. Çok acayip bir şey ya. Devam edelim Bir Gün gazetesindeki haberlere. Hiç utanmanız yok mu? Cumhur İttifakı öğrencileri hedef aldı. Bahçeli'nin geçebiliriz. İçişleri Bakanı Soylu da protestolar sırasında polisin şiddet kullanmasını ve sabaha karşı ellerin basılıp öğrencilerin gözaltına alınmasını savundu. Kayyum Bulu'ysa, arada başka bir kelime var R ile başlayan, ben onu okumayacağım. Kayyum Bulu'ysa günü üniversitede geçirdi. Öğrencilerle ilk teması akşam saatlerinde oldu. Öğrencilerin Bulu'ya ilk sorduğu soru 2 günün özeti gibiydi. Hiç utanmanız yok mu? Yani çocuk çok güzel sordu ya orada. Sorunuz var mı? Var. Hiç utanmanız yok mu? Vallahi helal olsun. Net olmak lazım. Net olmak, direkt olmak lazım. Gülenim. Evet Tunç abi. Sonra az canını sıkan oldun. Masayı devirip gidiyorsun. O his paha biçilmez. Doğru da çok da yapmamak lazım. Ha Suavi. Evet sakallı Suavi. Bu daha eski. Onlardan daha eski bir sakallı. Saç sakal böyle birbirine girmiş. Ama herif haklı. Doğru söylüyor. Evrensel'in manşeti Boğaziçi bizim. Kayyum, ben o R'li olanı okumuyorum. Kayyum'a Boğaziçi öğrencilerinden yanıt. Yüzlerce Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi valilik yasağına ve polis yığınağına rağmen rektörlük önünde toplanarak kayyum istemiyoruz dedi. Kayyum Bulu'nun camdan el salladığı öğrenciler Bulu istifa sloganı attı. Eylem yapanlar üniversite dışından söylemledi. Öğrenci kartlarını havaya kaldırarak cevap veren Boğaziçi'liler. Çocuklar o kadar zeki ki. O kadar zeki ki. Ya bunların, ya şöyle düşün gözünü seveyim. Bak her şeyden önce bu çocukları yönetebilmek için en az bu çocuklar kadar zeki olman gerekiyor. Ama sen değilsin. Nereden biliyoruz? Ya söylediğin yalandan. Sarıyer aktif kardeşim. İşte Sarıyer aktif. 2009'a kadar aktif. 2009'dan ben dün baktım. Sarıyer pasif diye de baktım. O çok acayip şeyler çıktı. Hiç çok kötü. İnşallah onlar değildir Melih Bey. Onların tamamının yüzler kapalı çünkü. Beşiktaş pasifte vardı bir tane yüzü açık. Paylaşmak istemiyorum gördüklerimi. Ya sen bunu söyleyip çocukları kandırabileceğini düşünüyorsun. Türkiye'nin en seçilmiş çocukları bunlar. Seçilmiş. Anasının babasının göz bebeği. Göz bebeği. Ülkenin geleceği garantisi. Ya çocukların gördünüz mü halini? Herkes çıkıyor. Bak bu çocukların zekasıyla şöyle baş edemezsin sen. Çocukların bağırıp çağırmasında kullandıkları enstrüman bile senin anlayamayacağın kadar naif. Sadece kimlik. Hani bizim zamanımızda şebeke denirdi. Şebekeyi çıkartıp gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi. Yapamazsın ki. Ah Süheyla Hanımcığım, keşke sadece kırmızı toplar falan olsa. O yüzden yani ben bulamadım. Ama ısrarla 2009'a kadar aktiftim diyor. 2009'dan sonra. Ya ben karışmam bu arada kardeşim. Beden senin, karar senin. Bana ne? Ben saygı duyarım. Ama bu çocuklarla mücadele parmağında oynatır seni. Vallahi. Amiyane tabirlerini başka bir şeyde sallar denir de kullanmayayım burada. Parmağında sallar, sen öyle anla. O kadar yeter sana, çok bile. Yeni Şafak. Böyle rektör mü istiyorsunuz? Nasıl? CHP Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamayı bahane edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı tüm rektörleri hedef aldı. Ancak CHP'nin akademik çalışmalar yapmak yerine askeri darbe isteyen, üniversiteyi muhalefet odağı sanan ve sokakları provoke eden rektörler döneminin geride kaldığını görmesi gerek. Kardeşim, ODTÜ rektörü Ural Akbulut demişsin. Ya sen iktidara geldiğinde Ural Akbulut rektördü. Hani kaç sene oldu bilmiyorum. Temiz 15'i vardır. Bak bu neye benziyor biliyor musun? Cemaatçilere İnönü ilk parayı verdi. Evet. Hatırlamıyor musunuz Reşat Pete'yi? Utanmadan çıkarttı gösterdi onu. Sonra diyor ki benim zekama güven saygı göster. Senin neyine saygı göstereyim ben? Sen buna inanabilecek bir adamsın. Ural Akbulut'un herif şeyini yapıyor, haberini yapıyor. Ural Akbulut. Yani temiz 15 senesi var. Net rakam veremem de temiz 15'i var ama. Onu söyleyebilirim. Nur Serter. İstanbul Üniversitesi ikna odaları. Bak en sert eleştirenlerden biriyim. Aynı faşist kafanın olmaması gerektiğini söyleyen biriyim. Ama bahsettiğin 20 sene önce. Türkiye o arada kademe kat etti. Artık onlar yok, o insanlar yok. O sorunlar çözüldü. Ama senin kullanabilecek başka hiçbir şeyin yok, argümanın yok. Niye? Çünkü bu herifin savunacak bir şeyi yok. Yok. Ancak işte böyle ittiriyorsun. Trollerini salıyorsun, bilmem. Abuk sabuk konuşturuyorsun. Devam edelim. Yeni Şafak böyle. Akşam gazetesi. Akşamı görelim. FETÖ'cüye kaçış yok. Hadi inşallah. FETÖ ihanet şebekesine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Kimi gizlendiği ininde, kimi kaçarken sınırda, kimi de ihanet edip sığındığı ülkede yakalanıp adalete teslim ediliyor. Adil Öksüz nerede? Adil Öksüz nerede? Bulsanıza kardeşim şunu. Ben tanıyorsunuz hepiniz. Zaman yazarı 2 yıl sonra aldandım dedi. Ahmet Turan Alkan. FETÖ yılanmış, utanç içinde özür diliyorum. Örgütü 200'lü alçak, zalim, kendi durumunu ise enayilik diye niteleyen Alkan, incittikleri kişiler olduğunu belirterek reisi cumhurumuz ve Sayın Bahçeli de dahil helallik diliyorum. Onlar siz haklarını helal edebilirler Sayın Alkan. Ben etmiyorum. Gerçekten. Ben etmiyorum. Haram, zehir, zıkkım olsun. Ciddi söylüyorum. Neden biliyor musunuz? Özellikle sizinle ilgili söylüyorum. Sizin cezaevinde kalmamanız gerektiğini söyleyenlerden biriyim ben. Gerçekten. Sizin cezaevinde kalmamanız gerektiğini. Ama bu sizinle helalleşeceğiz anlamına falan gelmez. Bu ülkenin içine ettiniz. Gerçekten. Bu ülkenin neden diğerleri değil? Sıradan insanlar, sıradan inanmışlar. Hani sempatizan falan diyor. Neden onlar değil? Onlar değil çünkü onların kamuoyu üzerinde bir etkisi yoktu. Ama siz kamuoyu oluşturdunuz. Akademik unvanlarınızı kullandınız. Toplum önündeki bir takım titrilerinizle çıktınız ve insanları etkilemeye çalıştınız. 12 Eylül 2010 referandumunda bu ülkenin adalet sisteminin içine tükürdünüz. Yandaşlarınızla, yetmez ama evetçi diğer alçaklarla beraber. Ben size hakkımı helal falan etmiyorum. Haram, zehir, zıkkım olsun. Hiçbir zaman da o helalleşme olmayacak. Hiçbir zaman. O kalacak. FETÖ yılanmış. Defalarca söylendi. İnsanlar ömür verdiler. Sayın Alkan, ömür verdi insanlar, ömür. Kumpas davaları açıldı bu ülkede. Sonradan kumpas denilen davalar. İnsanlar cezaevinde öldüler. 20 kiloya düşüp öldüler. Ağzınızı açmadınız. Hep söylüyorum ya 5,5 yıldır. Bizim sizin bir şeyin yanlış olduğunu anlamanız için geçecek aylarımız, yıllarımız falan yok artık. Haram, zehir, zıkkım olsun. Hepimizin hakları. Başkalarının adına da konuşuyorum. Ha, Devlet Bey'den, Tayyip Erdoğan'dan ne istiyorsanız isteyin. Aranızda bulursunuz nasıl olsa siz. Sonuçta çünkü gelip takıldığınız yer hep Allah da affetsin, millet de affetsin, o kadar. Yetiyor sizin için. Utanmazlık başka bir şey ya. Gerçekten utanmazlık başka bir şey. Devam edelim. Biz devam edelim. Takvim gazetesine bakalım. Takvimde zaten saçma sapan bir nüsha yapmış bugün. Emekliye en az 3021 lira. Öğrenciye 650 lira. Kiralar en çok %12 artacak. Tabii tabii. Kesin öyle. Öğretmene 3751 lira, imama 3751 lira. Allah Allah, bir yerlerden bir şey mi duydunuz? Birileri sizi rahatsız mı etti? Hani nasıl veriyorsun ya, vaize o parayı veriyorsun, öğretmene vermiyorsun diyen mi oldu? Ben bizim yayın dışında kimsenin söylediğini duymadım onu. Hiç kimse ağzını açmaz maşallah böyle şeylerde. Mayonez, ketçap, mideye azap. Hangi besinler reflüye neden oluyor? Kıyafet alırken neye dikkat etmek gerekiyor? Beter bir şey. Yaşayan biri olarak söylüyorum size. Gerçekten Allah düşmanıma vermesin. Reflü denen illeti. Bilekte tutulma romatizma. Ney? Bilekte tutulma romatizma. Romatoid artrit nedir? Ha, bilek diyorsun. Romatoid artrit sadece bilek mi? Evet ya. Ya tıbbın sana çok ihtiyacı var, ezmek için. Ciddi söylüyorum. Ezip yok etmek için tıp sana ihtiyaç duyuyor. Çünkü senin varlığın devam ettiği müddetçe tıp için zararsın sen ya. Oh, yani bileğim mi tutuldu? Kesin romatoid artrit. Ya öyle, öyle. Bileğim tutulduysa romatoid artrit o işte. Tarçın, nane, tansiyona çare. Pah! Bilim insanları tansiyonu düşüren bitkileri açıkladı. Kim onlar? Kim? Bilim insanları kim onlar? Hangi bilim insanları ya? Ya yazmışsın ya bilim insanları. Onlar kendini bilir, konuşmak istemiyorum. Nasıl rahat yalan söylüyor görüyor musun? Bilim insanları. Kim? Çıkar nasıl olsa bir tane ya. Aman. Buna takılan yok mu? Kesin. Tarçın kan basıncını ayarlıyor, nane damarları koruyor, fesleğen vücuttaki tuzu atıyor, kekik idrar söktürüyor. İnşallah işte bolca kekik tüketip gerçek bir sağlık bakanlığı olduğunda ülkenin, bu gazetenin sönmemiş kirecin içine dökülüp böyle metal bir kutunun içinde gömüldüğünde ben de o kekikle söktürülmüş idrarı kullanacağım inşallah orada. Ve çok güleceğim o gün. Kıllo. Kıllo mu? Bu ne abi? Serengi zayıflama uğruna midesinin yarısını aldırdı, bağırsaklarını bağlattı. 46 kilo inince ölüm korkusu yaşadı. Kıl. Ha, kilo. Ha, kill İngilizce'deki K-I-L-L kill o. Yemek yemiyorum çünkü mide yok. Besinler ince bağırsağa gidiyor. Sürekli tuvalete taşınıyorum. Su bile içemiyorum. Serumla besleniyorum. Hayatım tehlikede, ölüm korkusu yaşıyorum. Ne olur güzelleşmek uğruna yanlış kararlar vermeyin. Bu ameliyat herkese yapılmamalı. Boğaziçi Üniversitesi'nde güzel buluşma ama bulusu ayrı. Bulu? Var ya Melih Bulu. Kayyum. Yeni o konu söylemiyoruz. Yeni kayyum profesör Melih Bulu protestocu öğrencilere camdan el salladı, mesaj yolladı. Ben de burada benzer gösterilerde bulundum. Yalancının. Ben de Allah aşkına bir göstersene o gösteriyi. Ne olur. Hadi. Vallahi bir göster. Eğer şeyse o Kadıköy. Ha, Kadıköy Beşiktaş pasif. Ona gösteri demeyelim ya. Yani hoş bir gösteri değil en azından. Bak ben saygı duyarım. O ayrı. Beden senin, karar senin. Girmem ona. Eleştiri olmadan gelişme olmaz. Kampüse asla polis giremez. İşte ya. Bu ya. Doğru atama. Bak kesin doğru atama. Her şey bir yana adamı doğru atamışlar. Bay arkadaş ya. Kampüse asla. O şeyler gelenler ne kampüse? Yani içeriden kelepçeleyenler? Park ve bahçeler görevlisi mi belediyenin? Benziyordu aslında. Ha. O aynı üniformadan dağıttılarsa demek. Park ve bahçeler görevlilerine neden kelepçe dağıtıyorlar? Ha, özel hayatı. Ona karışmam. Kullanır kardeşim. Yani olabilir. Yani kelepçe de kullanır. Kırbaç da bana ne yani, rıza olduktan sonra karşılıklı ben ona girmem. Ama yani orada öğrenci eyleminde çıkartmaları o zaman saçma. Bulu, öğrenciler bana ilginç bir hoş geldin karşılaması yapıyor diyerek aralarına katıldı. Ne? Sen öyle mi sandın onu? Vay be. Cevapsız sorular. Buyur. Cevapsız. Cevipsiz. CVIP'siz sorular. Ukraynalı Kristina Bodrum'da ölü bulundu. Başkonsolosluk özel ekip kurdu. Ukrayna ve Rus medyası şifreli sorular sordu. Soru 1. Genç kızın Türkiye'de VIP sevgilisi kimdi? Soru 2. Ölümüyle kim korunmak istendi? Ya yine abuk sabuk işler yapıyorsunuz. Bak şimdi buradan öyle biri çıkar ki sonra nereye saklayacağını şaşırırsın haberi. Elinde patlar koskoca haber. Sanki ilk gün elleriyle kelepçeyi taktı, ben intihar etti diyen bendim. Amerika'da kaos, çok grip salgın. Şimdi de kuş gribi salgını patladı. Fransa'da 600 bin, Japonya'da ise 3 milyon kümes hayvanının itlaf edileceği açıklandı. Kızlık soyadı kararı. Bankacılıkta yeni dönem başladı, artık anne kızlık soyadı sorulmayacak. Çok iyi. Çok iyi, bence iyi yani. Ama bir Türk Hava Yolları haberi yapmış bugün Takvim Gazetesi. Bence alkışlanmalı. Ha, yerde böyle, havada böyle diye sosyal medyadan araklamışlar. Twitter haberi bu. Check-in bankolarının önünde sosyal mesafeye uygun şekilde sıraya giren insanlar var. Sonra uçakta dip dip oturanlar var. Sosyal medyadan araklamışsınız. Ama yani yine de iyi. Ne yaptığınızı biliyor musunuz bilmiyorum. Çok emin değilim ama istemeden de olsa bence iyi bir şey yapmışsınız. Çok büyük ihtimalle. Ayrılmadan önce size bir dakika ve skor vereyim. Amerikan doları yayının ilk yayında da söylediğim gibi yerlerde sürünüyor şu anda. Bayağı bildiğim paspas olmuş durumda. 7.27.36'dan alıcı buluyor şu an itibariyle. Euro tabii bunun karşılığında, onda da bir miktar düşüş var. 8.95-8.96 seviyesinden gidiyor. Bunun bir miktar daha böyle sürmesi mümkün mü? Mümkün. Şuraya kadar. Ya ben öngörümü söyleyeyim de bu yatırım tavsiyesi falan olarak adlandırmayın. Zaten hiç öyle bir şey yapmıyoruz da. Görev devir tesliminin yapılacağı güne kadar. Ama mesela şimdi şöyle bir şey olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilgili atılacak adımlar son derece önemli. Hiç böyle affetmeden, çok sert tedbirlerle, demokrasinin kendini koruma refleksiyle üstüne gidilirse... Yani sadece döviz değil ama hani onların hep anlattıkları bu Amerikan değerleri, Amerikan değerleri falan denen şey var ya. O neyse, en azından onun biraz dik tutulması ihtimali var mı? Var. Bence. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın cuma, haftanın son işlem günü. Hani borsa mısın sen, sana ne işlem günü diyeceksiniz. Yok, yayın yapıyoruz ya hafta içi. Son hafta içi günü. Yarın size tanıtacağım kitap arkada duruyor. Ayfer Tunç'un Osman'ı. İçinden bir iki bölüm daha okuyacağım size. Bir iki bölüm okuyacağım. Daha önce okumadım. Kitaba ilişkin tanıtım yazısı zaten unsalunlu.com.tr'de var. Elimde bir kitap daha var. Onu da muhtemelen yarın size anlatırım, gösteririm, tanıtırım bir miktar daha. Yarın gündemi konuşmak üzere sabah saat 9'da ölmezse akıllı. Sen, ben burada olacağım. Siz de gelin, beraber konuşalım. Çünkü hani hep söylüyoruz ya, kurtuluş yok tek başına diye. Sanırım dün Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin merdivenlerindeki görüntü bunu çok daha net anlatmıştır herkese. Gerçekten kurtuluş neden yok tek başına? Onu anlatmıştır. Zor izledik yazmış Sibel'in. Merak etmeyin, ben şimdi temiz kaydı yüklerim. Eğer istiyorsanız aralardaki bölümü oradan da görürsünüz. Ya yani bu şöyle yapıyorum. Bir kısmı yayının sağlıklıysa bu görüntüyü silmiyorum. Yenisi yüklenene kadar istiyorsanız buradan izleyin. Ama yenisi yüklendiğinde ben onu kendi hesabımın içinde gizliye çeviriyorum. Yani derdim de işin sıkıntısı ne biliyor musunuz? Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Sen bana takıntılısın kardeşim, yapma bunları demeyin. Bence herkes yapmalı bunu. Bana bu işi öğretenler böyle öğretti çünkü. Çünkü onlar iki yayın orada kaldığı sürece YouTube onların ikisine birden reklam çalıştırıyor. Bence ahlaki değil bu. Yani birini yenisi yüklenene kadar kalmasına bir şey demiyorum. Ama o saatten sonra onu ben gizli moduna alıyorum. Kimse izlemesin, orada dursun. Yani silmek değil sorun olan. Çünkü onda utanılacak bir şey yok ama ortada olmaması lazım bana kalırsa. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bu yayın eğer sürsün isterseniz. Ya bu yayın sürmeli kardeşim. Konuşulmayan konuşuluyor çünkü burada. Biz de destek olmalıyız ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz diyorsanız bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Dokunun. Heh, abone ol tuşu var ya. Ona da dokunun. Bir de yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğeni işareti. Lütfen onu kullanın. Çünkü yayını sizin beğenmeniz. Aynı zamanda YouTube'un bu yayını başkalarına da tavsiye etmesi anlamına gelecek. O ne demek? Onun da özelliği şu. Yayını hiç tanımayanlar da görecekler. Yapın bunu. Zor bir şey değil. Abone ol düğmesini kullanmanız da bu yüzden önemli. Abone ol düğmesine aynı zamanda unsalunlu.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Yanında küçücük bir zil var, eski tip. O zilde eğer tıklarsanız yayın başlamadan size haber gelecek anlamında. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesini de unsalunlu.com.tr'de bulabilirsiniz. Abone ol düğmesi gibi. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Eğer arzu ederseniz bu yayına aylık küçük katkılarla destek verebilmeniz için. İsterseniz, istemezseniz öyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, her zaman da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail ile yanıt veririm. Ama en büyük desteğinizin asla değişmeyeceğini ve onun da burada bulunup korkmadan birbirimizle konuşmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayat konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.